12. ayrım.
Gerçi Kemaliyeliler desteklerini ve bağışlarını hiç esirgememişler, daha önceki görevlerinde imkansızlıkları başardığı için adı deliye çıkmış valilerinin hızını kesmemişlerdi ama aralarında konuştuklarında bu işin sonunun nereye varacağından endişeli olanlar azınlıkta değildi. 100 ton ağırlığındaymış köprü. Bu ağırlığı taşır mı dolgu toprak? Betonu, demiri, hepsi birden gömülüverecek suya. Verdiğiniz paralar boşa gidecek, biz de hava alacağız demişti bir meclis üyesi. Koca dağı deviriverdiler karasuya. Toz toprak içinde kaldı her taraf. Allah'ın nehir diye yarattığını kul toprak eğiliyor. Olacak iş mi bu? Demişti bir başkası. Delegen gözlü, şimdi de bu köprüyü taktı kafaya. Durdurak tanımaz gayri. Kaymakam da ona uydu. Bekleyip göreceğiz demişti bir diğeri. Devlete doğuştan muhalif olan bir vatandaş. Erzincanlıların henüz valinin gönlünde yatan ikinci aslandan haberleri yoktu. Valinin ilçelerine daha ilk ziyaretinde sahip çıktığı bir ikinci düşleri vardı ya Kemaliyelilerin, onlar kanyon boyunca uzanacak ve masrafları devlet eliyle karşılanacak bir yol hayal etmişlerdi ya yıllarca. Vali 130 yıldır hayal edilen ve 50 yıldır savsaklanan yolu kayaları oyup dağın içinden geçirterek ve tıpkı köprüde olduğu gibi halk katılımını sağlayarak bitirlemeyi planlamaya başlamıştı bile. İşte o zaman Kemaliye tam 220 kilometre kısalarak başkente bağlanıverecekti. Yapar mı yapardı. Buzlar çözülmedendi onun adı. Ama önce azgın Fırat'ın boynuna bir gümüş gerdanlık gibi geçip iki yakayı birleştirecek olan çelik köprünün üzerinde yürüyecekti. ''Bana Hüdayi'yi bulsana.'' dedi Saliha Hanım'a. ''Üç telefonumuz bekliyor. Onları bağlamayayım mı önce?'' ''Elazığ Bölge Müdürü sabahtan beri aratıyor. Hep meşguldünüz.'' ''Pekala. Sonra da Hüdayi'yi hazır et.'' Bölge müdürü de birçoğu gibi bir türlü benimseyememişti ilk kurgusu Ankara'da yapılacak köprüyü. Vali sıkıntıdan ceketinin koluyla masanın biraz önce su dökülen yerini yeniden sildi. Karısı görse elbiselerini kurulama bezi gibi kullanıyor diye fırça atardı hemen. Telefonun yeşil ışığı yanınca ahizeyi kaldırdı. Bölge müdürünün sesi çınladı kulaklarında. ''Nasılsınız sayın valim?'' ''Dolgu işleri tamamlandı mı?'' diye soruyordu. ''Hüdayi gece gündüz çalışıyor. Köprü hazır olduğunda dolgular da tamamlanmış ola.'' ''Size söyleyeceklerimi kulak ardı ederseniz dolgunuz suya kayar. Köprünüz de sulara gömülür vali bey.'' diye lafını kesti bölge müdürü. ''Kaymakamla da haber yollattım size. Bu Hüdayi kendi kafasından çıkmayan görüşlere pek itibar etmiyor.'' Dolguya fora kazıkların çakılması şart. Benden size söylemesi. Hüdayi'ye söylediniz mi? Hüdayi'ye de söyledim. Uzun uzun yüzüme baktı. Yanıtlamadı bile. Bu işin sorumlusu odur müdür bey. Ben mühendis değilim. Anlamam ki. O da mühendis değildir. İşin müteahhidir. Bu işler sadece tecrübeyle olsa iyi olurdu ama siz durumu bilin de. Uyardığınız için sağ olun. Hüdayi ile hemen konuşacağım dedi vali. Ahizeyi yerine koyar koymaz yeniden çaldı telefon. Hüdayi hatta dedi Saliha. Siz bölge müdürüyle görüşürken aradı. Vay Hüdayi, seni gökte ararken yerde bulduk diye açtı telefonu vali. Ne var ne yok, nasıl gidiyor işler? İşler iyi gidiyor da bir durum var efendim. Neymiş? Bizim bu dolgu var ya vali beyim, onun üzerine fora kazıklar döşememiz gerekiyor. Yoksa köprü sulara gömürü verir maazallah. Ya öyle mi? Dedi vali. Öyle ya. Niye daha önce söylemedin Hüdayi? Hep düşünür dururdum da. Şu şey var ya Elazığ bölge müdürü. Geçen de konuşuyorduk da. O da benimle hemfikir olunca. Ben de şey ettim. Ne ettim? Bizim Musa Bey vardır. Fora kazıkçı. Ona buldum. Ta İstanbullarda buldum, getirtiyorum. Bir danışsaydın keşke. Belki bizim mühendis bir adamını yollardı. Musa Bey bu işin has adamıdır vali beyim. Ben 40 yıllık inşaatçıyım. Tanırım hepsini. Mühendisini de birlikte getiriyor. Ölçüleri o olacak. Bizimki ne güne duruyor? Bırak onu canım, sakallı keçi. O köprüsünü zamanında bitirsin, başka ihsan istemez. Madem bölge müdürü de sana hak veriyor, yap o zaman. İnşaatçı sensin. Elbette ne yapılması gerektiğini hepimizden iyi bilirsin, dedi vali kıs kıs gülerek. Ama birkaç yerden daha fiyat sorduracağım. Bu senin kazıkçı kazık atmaya kalkarsa kabul etmem, bilesin. Hüdayi'nin İstanbul'da bulduğu kazıkçı Musa birkaç gün sonra mühendisiyle birlikte geldi. Çakılacak kazıkların sayısını, çapını saptadılar. Fiyatlarını tespit ettiler. Valiye onaylattılar ve hemen çalışmaya başladılar. Herkes memnundu. 10 güne kadar kazıkçı Musa mühendisiyle birlikte yok oldu. Hüdayi bir hafta boyunca her yerde arattı adamları. Onları sonunda Ankara'da buldu. Musa Bey çok büyük bir ihale almıştı. Birkaç köprü kazığıyla uğraşamayacaktı ama işi sürdürmesi için bir adamını yolluyordu hafta başında. Hüdayi kendi önerdiği kişinin onu yarı yolda bırakmasına çok içerlese de kızgınlığını belli etmemeye çalışıyordu. Ne yapalım? Adam büyük iş kapmış. Müteahhitler böyledir. Büyük balığı kaçırmak istemezler. Ehliyetli birini yolluyor. İşi onunla götüreceğiz, dedi valiye. Musa Bey'in yerine gelen adam Çetin Ceviz çıktı. Bu işin erbabı olduğunu söylüyor, kimseden görüş almak istemiyordu. Hüdayi'nin nezareti altında çalışma fikri ise tüylerini diken diken etmişti. Sen dolgunu yapar gidersin buradan. Sonra da biz kendi işimizi bitiririz, diyecek oldu Hüdayi'ye. Bana baksana sen. Ben burada validen de kaymakamdan da eskiyim. Herkes sırası geldiğinde gider de ben hiçbir yere gitmem. Anladın mı? Ben ömrümün 25 yılını heba etmişim bu yolda. Sen kim oluyorsun da beni kendi yerimden kovuyorsun? Elimden bir kaza çıkmadan yok ol karşımdan, diye gürledi Hüdayi. Saçları tepesinde dimdik olmuştu. Tir tir titriyordu. Ertesi gün vali telefon etti. Ne o Hüdayi? Kazıkçıyı kovmuşsun, dedi. Hani senin adamındı bunlar? Daha iyileri yoktu Türkiye sınırları içinde. Benden paso sayın valim, dedi Hüdayi. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Siz araştırın, bulun birini. Kim gelirse kabulümdür. Geç kaldın Hüdayi, dedi vali. Kazıkçıya ilk ödeme yapıldı bile. Geri dönüşümüz yok. Ne yaparsanız yapın, anlaşın aranızda. Dağdan inmiş bağdakini kovuyor utanmaz herif. Anlaşmamız imkansız. O zaman anlaşmayı verin, dedi vali. Ne olsa yaptığınız işler ayrı. Sen dolguları yapacaksın, o kazıkları çakacak. Herkes kendi işine bakar, olur biter. Olmaz aga, olmaz sayın valim. Ben bu herifle çalışamam. Bu herifi başımıza musallat eden sensin, dedi vali. Ben kırmızı mumla davetiye çıkarmadım. Sen buldun getirdin. Ben bunu değil, Musa'yı getirdim de. Musa işi bıraktı kaçtı. Tepemin tası atmaya başlıyor Hüdayi. Bıktım senin kimseleri beğenememenden. Beni rahat bırak da çalışayım. Tek işim bu köprü değil ki. Tonla işim var benim, dedi vali. Canının sıkkınlığı sesinden belli oluyordu. En ince ayrıntıya kadar örgütlenmiş, programlanmış olmasına rağmen yine de sürekli başını ağrıtacak bir şey çıkıyordu karşısına. Oysa Kemaliye'nin 3 ayrı kaymakamının her birini peş peşe şantiye şefi olarak görevlendirmişti. Kaymakamlardan her biri görev dönemleri içinde işlerin tıkır tıkır yürümesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Ankara'da bilgisayarla üretilen köprü projesini ise vali bizzat takip ediyor, sık sık mühendisi arayıp bilgi alıyordu. Ayrıca bir de varlıklı hemşerilerin parasal katılımını sağlamak için yapılan çalışmalar vardı. Proje ilerledikçe vali tanıtım toplantıları yapıyor, yöre zenginlerine yazılı ve görsel belgeler sunuyor, dolguyu ve fora kazık çalışmalarını safha safha açıklayan filmler gösteriyor, ne kadar para harcadıklarını ve daha ne kadar paraya ihtiyaç duyduklarını anlatıyordu hiç üşenmeden. Bu toplantıların bazılarını Ankara ve İstanbul'da da gerçekleştiriyordu. Ayaklarına kadar gelen valinin veya kaymakamın ayrıntılı ve somut bilgiler sunması üzerine Kesenin ağzı açılıyor, aşka gelen gurbetteki Erzincanlılar hiç gocunmadan atıyorlardı ellerini ceplerine. Vali, hemşerilerden topladığı ve özel giderden aldığı paralarla bu kez de devlet kurumlarına başvuruyor, şimdi sıra sizde diyordu. Halk ve özel idare üzerine düşeni yaptılar. Projenin tamamlanması için maliyenin üçte birini de siz vereceksiniz. Böylece hem devlet planlamadan hem de Maliye Bakanlığından yardım elde etmişti. Ama bu arada hiç akıllarda olmayan bir sıkıntı filiz vermişti. Kemaliye'nin yukarılarında oturanlar toplanan paraların taş yola yönlendirilmesini, aşağıdakiler de bir an önce köprünün bitirilmesini istiyorlardı. Yahu hemşerilerim, sevgili Kemaliyeliler, aşağısı da yukarısı da sizin memleketiniz. Çocuk gibi çekişmenin alemi var mı diye ara bulmaya çalışıyordu vali. Sonunda ağırlığını köprüden yana koymuş, beyler, önce onca can kaybına sebep olan köprü akıntısını halledeceğiz. Köprü tamamlanmadan yol çalışmalarını başlatmam demek zorunda kalmıştı ama yol için gereken çalışmaları da çoktan hızlandırmıştı. Bunca gayrete, iyi niyete ve düzenli çalışmaya rağmen üç ayrı kişinin elinden çıkmakta olan işte rahatsızlıkların, kıskançlıkların, anlaşmazlıkların önünü kesemiyordu vali. Hüdayi demir kazıkları döşeyen taşeronun kazıkları çaldığını iddia etmeye başlamıştı. Sağda solda konuşuyor, kahvelerde kazıkçının demir kazıkları çalarak valiyi nasıl kazıkladığını anlatıyordu. Hüdayi, aklını mı kaçırdın? Koskocaman demir kazıklar mendil gibi cebe sığmaz ki. Adam yan cebine koyup götürsün. Ne diyorsun Allah aşkına? Diye sormuştu vali. 120 parça demir gelecek dedilerdi. Sadece 99 adet demir gelmiş vali bey. Kim demiş 120 parça demir geleceğini? Hesaplar öyle gösteriyor. Hangi hesaplar? Benim hesaplar. Hüdayi, kaç demir çakılacağının hesabını kazıkçı yaptı. Köy hizmetleri genel müdürlüğü de onayladı. 120 değil, 100 adet demir gerekiyordu. Bir putrel yolda gelirken hasar görmüş, 99'u yerinde duruyor. Bu iş 99 tane putrelle olmaz. Mühendis neden gelip de gözleriyle görmüyor, işinin başında durmuyor? Mühendisten sana ne? Bu işler bilgisayarlarda hesaplanıyor artık. Adam yaptı hesaplarını, buraya bildirdi. Sen kendi işine bak. Vali beyim, mühendis olmadığın için anlayamıyorsun. Köprü bu hesaplarla sulara gömülmezse ben kollarımı keserim. Tamam, kesersin. Şimdi git sen dolgunu. Dolgu bitti. İyi, o zaman sıra beton ayaklarına geldi. Hadi Hüdayi, git o işi de bitir, sonra gel konuşalım. Vali bey, ben keçi sakallı mühendisin istediği ayağı yapamam. O narin bir ayak istiyor. Koca demir köprüyü onun çizdiği ayak çekmez. Hüdayi, sen mühendis değilsin. Gözünü seveyim söyleneni yap. Bak, o da telefon etti dün. Senden şikayet etti. Eğer köprünün başına bir iş gelirse benim projemi tam uygulamadı diye müteahhidi sorumlu tutarım dedi. Ben inşaatçıyım. O ayakları dünyada yapmam. Ben yapmam. İsteyen yapsın. Yahu sen yap dedi kaymakam. Çökerse sorumluluk mühendise ait olur. Sana ne be Hüdayi amca? Bu yörede kimse o keçi sakallıyı tanımıyor. Burada herkes bu işi benim işim olarak biliyor. Hüdayi'nin yaptığı ayak yıkılmış. Delirtmem ben kendime. İyi, bırak işi o zaman. Biz de başka bir müteahhit bulalım, dedi vali. Çakağından bir ter damlası süzülüyordu çenesine doğru. Çanakkale'de böyle bir ayak yapmıştık 6 yıl önce. Daha üzerine vinci koyamadan yıkılıp gittiydi. Onun projesinde bir mühendis çizmişti. Pekala, ne yapalım istiyorsun? Diye sordu kaymakam. Köprüler Müdürlüğü Başkanı Mehmet Bey yakın dostumdur. Ona telefon edelim. Kemaliye'nin girişindeki Şırzı Köprüsü'nün projelerini istetelim. O köprünün açıklığı da hemen hemen aynı açıklıkta bizim köprüyle. O projenin altında Karayolları Müdürlüğü'nün imzası var. Bizim projenin altında kimsenin imzası yok. Mühendisin imzasını imzadan saymıyor musun? Saymıyorum. Et bakalım telefonunu, dedi vali. Hüdayi birkaç telefondan sonra ulaşabildi aradığı kişiye. Derdini anlattı. Suratında tuhaf bir ifade belirdi. "Telefonu bana ver. Ben de görüşeceğim," dedi vali. "Yok, ben görüşürüm." Vali telefonu neredeyse zorla aldı Hüdayi'nin elinden. Bir iki soru sordu, dinledi, gülümsedi ve sonra kapattı telefonu, odadakilere döndü. Gerekli yerlerden imzalı Şırzı Köprüsü'nün ilk günü yerleştirirken nehre düşürmüşler ve çıkaramamışlar, dedi. "Bu konu kapanmıştır Sayın Hüdayi. Git ve ayakları mühendisin ölçümüne göre yap." Hüdayi odadan çıkarken arkasından baktı vali. Başını iki yana salladı umutsuzlukla. Hüdayi tanıdığında ellerini sımsıkı tutmak, onu kucaklamak, iki yanağından şapur şupur öpmek gelmişti içinden. Bu kara kışa aldırmadan, çamurlara belenip gece gündüz çalışan, kendi toprağına olan sevgisi, heyecanı hiç eksilmeyen, heybetli, oturaklı, kalıplı adam, bu gür saçları, ak sakallarıyla bir Romalı tanrı heykeli kadar yakışıklı, eski çınarlar gibi sağlam ve yıkılmaz ihtiyar, beklediği gibi çıkmamıştı. En ufak şeylere takılıp alınganlıklar gösteriyor, birlikte çalışacağı adamlarla bir türlü uzlaşamıyor, hırçınlıklar, huysuzluklar içinde yuvarlanıyordu. "Ne tuhaf şey şu insan denen mahluk," diye düşündürüyordu valiyi. Yüksekte uçan kartal olabilecekken ağaç kakan kalmayı tercih ediyor. "Ne tuhaf şey şu insan." Hüdayi ile olan anlaşmazlıklar durulacak gibi değildi. Önce köprü projesini yapan mühendisi sevememiş, "Bu köprü sulara gömülmezse ben kollarımı keserim," diye dolanıp durmuştu ortalıkta. Sonra demir kazıklar çalındı diye tutturmuş, savcılığa ihbarnameler, karayollarına şikayet mektupları yazmıştı. Gereken teftişler yapılmış, ortada çalınan çırpılan olmadığı tespit edilmiş, yine de çenesi durmamıştı. Dolguyu bitirdikten sonra da anlaştığı miktarın üzerine zamanın parasıyla 10 milyar daha ödenek istemeye başlamıştı. Bütün bunlar valinin kulağına ulaşıyor, işlerin aksamaması için duymazdan geliyordu vali. Ama bir gün Kemaliye'de çarşının ortasında karşılaştıklarında ipler koptu. "Bana borcunuz var sayın valim," dedi Hüdayi. "Sana tek bir kuruş bile borcumuz yok Hüdayi efendi. Olsa gönül borcumuz olurdu sana. Olabilirdi, çünkü ben seni bu bölgenin bir önderi, maddiyattan ziyade köprüye gönül vermiş, mert, cengaver bir vatandaş olarak düşünmüştüm. Oysa sen serapa müteahhit çıktın. İstirham ederim sayın valim, ben sadece istikakımı istiyorum. Biz dolgu hesaplarını köy hizmetleri genel müdürlüğünde çalışan tarafsız birine yaptırmadık mı? Senin de onayladığın parayı son kuruşuna kadar ödemedik mi? İnşaatın başıyla sonu arasında fark oldu. Sen 160 bin metreküp dolgu yaptım diyorsun, ölçtürdük 120 bin metreküp çıktı. Üstelik keçi sakal dediğin mühendis buralı olmadığı halde sırf şan olsun diye kendi bütçesinden 10 milyar indirim yaparken buraların bir evladı olan sana bu tutumun yakışıyor mu? Bir keçi sakallıyı buraların evladı dediğin bana tercih ettin. Göreceksin, yaptırdığı o incecik ayaklar üstüne demir binince yıkılıp gidecek. Ne olacağını köprüyü oturttuğumuz gün görürüz. Lafı değiştirme. Her tarafta vali paramı eksik ödedi, hakkımı yedi deyip esip üfürüyormuşsun. Bak burada, Kemaliye'nin orta yerindeyiz. Halk çevremizi sarmış, bizi dinliyor. Paylaş bakalım kozunu, onlar da hakem olsun. Sayın valim, bu sokak ortasında görülecek hesap değil. Ben yarın makamınıza geleyim. Hüdayi, bu hesabı burada, şimdi göreceğiz, diye bağırdı vali. Sesi giderek yükseliyordu. Ben senin en başından beri bu işin içinde olmanı istedim. Huysuzdur, geçimsizdir dediler, aldırmadım. Bu toprakların adamı o. Yıllardır bu işe gönül vermiş. Elbette dolguyu, ayakları o yapacak diye tutturdum. Sayemde köşe döndüğün söylentileri de geldi kulağıma. Daha neler de neler duydum. Şikayet dilekçelerini de biliyorum. Onlara da aldırmadım. Ama yazık ki sen kalıbının adamı çıkmadın Hüdayi. Şimdi bizi dinleyenler duysunlar bakalım. Sen sayemde köşe mi döndün, yoksa senin hakkını mı yiyorum ben? Hangisi? Şimdi, herkesin önünde bildiriyorum. Dolgu için anlaştığımız parayı sana ödedim. Doğru mu? Doğru. Öyleyse ne konuşup duruyorsun? Hüdayi'nin yüzü bembeyaz, valininki kıpkırmızı olmuştu. Etraftan çıt çıkmıyordu. Hüdayi'nin bastonunu tutan damarlı eli tir tir titremekteydi. Bir kere daha kahvelerde, bürolarda köprü suya düşecek diye konuştuğunu duyarsam... Cümlesini tamamlamadan sustu vali. İhtiyar adama inme inecek diye korkmuştu. Hızlı hızlı yürüdü, arabasına bindi. Kaymakam zor yetişti peşinden. Biraz fazla mı hırpaladım Hüdayi'yi diye sordu. Az bile yaptınız ama keşke herkesin önünde olmasaydı. Herkesin önünde kapıştığımız iyi oldu. O Hüdayi'nin arkasında duran herifi gördün mü? Hüdayi ile vali iyi götürüyorlar malı demiş. Kulağıma geldi. Şimdi anladı işte herkes. Malı mı götürüyoruz birlikte yoksa her kuruşun hesabını mı soruyoruz Hüdayi'den? Böyle sokak ortasında dalaşmak istemezdim ama bir süre Hüdayi de konuşmaz inşallah. Dedikoducular da. Boşuna umutlanmayın dedi kaymakam. Hüdayi çenesini tutamaz. Şu anda bile köprünün nasıl suya düşeceğini anlatmıyorsa etrafına ellerimi keserim. Bu Kemaliye'de sonunda eli kolu kesilmedik adam kalmayacak dedi vali. İyi niyetlenen kavram buraya uğramamış anlaşılan. Vali kaymakamla birlikte arabasına yürüdü, bindiler, hareket ettiler. Kahvenin önünden geçerlerken etrafına kalabalığı toplamış, heyecanlı heyecanlı el kol hareketleriyle konuşan Hüdayi'yi gördüler uzaktan. Hiçbir şey söylemediler birbirlerine. Valinin canının sıkkın olduğu belliydi. Konuşmadan oturuyordu arkada. Yardımcısı konuyu değiştirmek, valinin aklını başka şeylere çevirmek için dün bayram uğradı vilayete dedi. Ön koltuktan arkaya doğru dönerek sizi de görmek istedi ama çok meşguldünüz ben bırakmadım odanıza. Hayrola bir derdi mi varmış? Evet ama biz derdini sağlık ocağıyla aramızda hallettik. Çocuk mu hastalanmış diye sordu vali. Yardımcısı valiye değişik bir ilgi alanı bulduğuna memnundu. Yoo, hasta değildi çocuk. Turp gibiydi maşallah. Aa, onu da mı getirdi vilayete? Vilayete değil, analığına getirmiş de. Hani şu baskında yanan kadın vardı ya, Erzincan'da devlet hastanesine yatırmıştık. Çocuk ayrılmak istememiş analığından. Sağlık ocağında ona geçici bir yer ayarladık. Olur mu? Sağlık ocağı çocuk esirgeme kurumu değil ki. Orada bir hemşire vardı, Şükran hemşire. Öksüz bize ilk geldiğinde o ilgilenmişti. Kabul etmiş bakmayı, sevaptır diye. Çok ağlamış çocuk. Zaten anasının bir aylık tedavisi kalmış hastanede. Hani baskından sonra başka bir aile bulmuştu çocuğa bakacak, dedi vali. Çocuk analığını özlemiş. Analığı hastanede yatıyorsa zaten onun yanında kalamaz ki. Çocuğu her sabah hastaneye götürecek, akşama geri getirecekmiş ocağa. Kim? Bayram mı? Evet. Köprüde çalışmıyor muydu o? Ne kadar da memnundu iyi para kazanıyor diye. Beni her görüşünde teşekkür edip duruyordu. Bir ay için ayrılmış işten. İzin almış. Kadın taburcu olunca geri dönecekmiş işe. Ben anlayamıyorum bunları, dedi vali. Önce yalvar yakar iş isterler. Sonra buldukları işe sahip çıkmazlar. İşini bırakıp bebek bakıcılığı yapacak, öyle mi? Çocuk her sabah memeye, hastaneye taşınacak, akşama da uykuya, ocağa taşınacak. Laf mı bu şimdi? Vali yardımcısı bu konuyu açtığına pişman olmuştu. Efendim, oğlan çok ağlıyormuş. Bayram öyle çaresiz görünüyordu ki, yalvardı durdu saatlerce. Sizler de bir köylünün oyununa gelip, devletin hastanelerini, ocaklarını, 6 aylık bir çocuğun kaprislerini alet ediyorsunuz, dedi vali. Zamanında bayrama yardım ettik. Gerekirse yine ederiz. Ama bu kadar da biraz fazla. O hemşire sevap işlemek istiyorsa kendi olanaklarıyla baksın bebeğe. Sağlık ocağı olarak yardım etmek yok. Sağlık ocağı muhtaç vatandaşlara hizmet verir. Özel meme isteyen şımarık bebelere değil. Bugün cinleri üstünde bu adamın diye düşündü yardımcısı. Zaten Kemaliye'nin orta yerindeki ağız dalaşından belliydi. Sabah sol tarafından kalktığı. Valiyi sinirlendiren o olayı unutturmak, kafasını dağıtmak için atmıştı lafı. Kaş yapmak isterken göz çıkartmıştı. önüne döndü, somurtup oturdu. Vali de suskundu. Hüdayi ile çatışmasını düşünüp adamı kırdığına üzülüyordu. Ara sıra da bayram takılıyordu kafasına. Bayramı ilk gördüğü günü hatırlıyor, amma da düşkün olmuş oğluna bizim bayram diyordu içinden. Bir de bize bırakmaya kalkıyordu bebesini. Öksüz ile Elmas. Bayram hastanede yatan Elmas'ın kimseyle konuşmadığını, acılarını bile dile getirmediğini, ağzına bir lokma yemek koymadığını, ilaçlarının ise ancak serum yoluyla verilebildiğini öğrendiğinde kalkmış ziyarete gitmişti onu. Elmas kadınlar koğuşunda, yataklarda çifter çifter yatan hastaların arasında kraliçeler gibi tek başına uzanıyordu karyolasında. Yanıklarına değmesinler, canını yakmasınlar diye kimseyi vermemişlerdi yanına. Simsiyah saçları yastığın üzerine yayılmıştı. Saçlarını böyle sere serpe ilk defa görüyordu Bayram. Ne kadar parlak ve gür saçları var diye düşünmüştü. Sonra çok iyi bildiği saçları gibi parlak ve siyah gözlerine bakmıştı uzun uzun, hasretle adeta. Gözleri mi kamaşmıştı da hemen değil, neden sonra görmüştü sol yanağındaki yanığı? Elleri, kolları ve sol omzu sargılıydı. Ama yüzündeki yanıklarda sargı yoktu Elmas'ın. Yarasının üzerine parlak bir merhem sürülmüştü sadece. Sol şakağındaki saçlarını kısacık kesmişlerdi. Soluktu yüzü. Neredeyse sargıları kadar beyazdı. Mum gibiydi. Adını seslenmişti Bayram. Elmas gözlerini zorlukla kaldırmış, yüzüne bakmıştı ama hiçbir şey görmüyordu sanki. Elmas Hanım demişti. Elmas Hanım, ben Bayram. Nasıl sen? İyi misin bacı? Bir isteğin var mı? Ne istersen alıp da gelem çarşudan. Duvara konuşmuştu sanki. Elmas ne dese, ne sorsa yanıtlamamıştı. Sesini duyduğunda gözlerine bir an değen bakışlarını kaçırıp gözlerini sargılı ellerine eğmişti hemen. Hep önüne bakmıştı sonra. Hiçbir şey duymuyor, anlamıyor gibiydi. Yarım saatten fazla kalmıştı Bayram yanında. Bahçelerden elleriyle toplayıp yıkadığı, bir plastik torbada getirdiği kayısıları ikram edip yedirememişti. Boşuna uğraşma kardeş demişti bir hemşire. Çorba bile içiremiyoruz. Hiçbir şey yemiyor ki kayısı yesin. Nesi oluyorsun sen? Tanışık. Akrabası yok mu bunun? Senden başka arayanı soranı olmadı. Buralı değil. İyi de çıktığında nereye gidecek? Çıkabilirse yani. Çünkü bu gidişle yakında ölür. Neden? Diye bağırıvermişti Bayram kendini tutamayıp. Ölmek istiyor da ondan. Yaşamak istemiyor. Yanıklarının tedavisi, pansumanları bir aya kalmaz bitecek. O zamana kadar açlığına dayanabilir de yaşarsa nereye gidecek? Ne yapacak garip? Aklı uçmuş bunun. Hemşire yanlarından uzaklaşınca eğilmişti Elmas'a doğru Bayram. Elmas Hanım demişti. Gidecek yerim yok diye üzülürsen üzülmeyesen. Benim eve alırık seni. Sokaklarda kalmazken korkma. Elmas hiç tepki vermemişti. Gözleri hep ellerindeydi. Bir süre daha oturmuştu Bayram yanında. Ne yapacağını bilemeden gitmek üzere kalkmıştı. Ben gelirem gene demişti. Öksüz'e selam edeyi, yolunu bekleyi. Öksüz adını duyunca Elmas gözlerini ilk kez sargılı ellerinden ayırıp yüzüne bakmıştı Bayram'ın. Bir pırıltı, bir ışık mı yakalamıştı Bayram kadının göz bebeklerinde? Ona mı öyle gelmişti yoksa? Acele acele çıkmıştı hastaneden, köyüne dönmüştü. Hafta sonu Öksüz'le birlikte tekrar gelmişti ziyaretine. Kucağında uzun yolda yorulup mızıklanan oğlanı zor zapt ederek merdivenleri tırmanmış, Elmas'ın koğuşuna varmış. Elmas sırt üstü uzanıyordu. Gözleri kapalı, saçlarına bir yemeni bağlanmıştı. Elmas bacı demişti yavaşça. Gözlerini bile açmamıştı Elmas. Bakasın hele kimi getirmişem sana. Öksüzü uzatmıştı yüzüne doğru. Yanık ilacının keskin ve kötü kokusu genzine kaçınca ağlamaya başlamıştı öksüz. Gözlerini aralamıştı Elmas. Oğlanı görünce yatağında doğrulup oturmuştu. Yüzünde bir ışık, bir tebessümle analığının kara gözlerini, gülüşünü, kokusunu tanıyan bebe kollarını ona uzatmış, avaz avaza, çığlık çığlığa ağlıyordu şimdi. Elmas da sargılı kollarını bebeğe uzatmıştı. Canını yakmaktan korkarak usulca bırakmıştı Bayram oğlunu Elmas'ın kucağına. Şimdi burun burunaydılar Elmas'la Öksüz. Bir dişi hayvanla yavrusu gibi koklaşıyor, burunlarını birbirlerine sürtüyor, birbirlerinin boynuna gömülüyor ve tuhaf mırıltılar çıkartıyorlardı. Bebenin küçük elleri Elmas'ın saçlarında, Elmas'ın dudakları bebenin yüzünde dolaşıyordu. Elmas ne diğer hastaları ziyaret edenlerden ne de Bayram'dan hiç utanmadan, hiç gocunmadan memesini çıkarıp bebeğin ağzına vermişti. Bebek mutlu bir kedi yavrusu gibi guruldayarak şapur şupur emiyordu süt akıtamayan kuru memeyi. Elmas'ın gözlerinden yaşlar, baskınından beri ilk kez süzülüyor, yanaklarından aşağı kayıyor, göğsüne ve bebeğin üstüne düşüyordu. Bebe ara sıra başını uzatıp anasının göğsündeki tuzlu yaşları yalıyor, tekrar memesine dönüyordu. Bayram, Bayram'ın arkasında dikilen hemşireler, komşu yataklarda yatanlar nefes almaya korkuyorlardı bu anın büyüsü bozulmasın diye.